Ağlasam sesini duyar mısınız? Mut dağlarında dokunabilir misiniz? Göz yaşlarıma ellerinizle.
Gökyüzü birdenbire oldu. Ne güzel konuşulurdun sen Bahri abla.
Başka türlü bir şey. Çok hoşumuza giden, çok beğenip sevdiğimiz bir şey için kullandığımız bir deyim var. Şiir gibi. Çok severim bu deyimi. Güzelliği anlatmanın güzel bir yolu. Şiir gibi manzara, şiir gibi kadın, şiir gibi film. Peki, şiir gibi müzik de diyebilir miyiz? Diyebiliriz bence. Ama şiir gibi müzik deyince benim aklıma sadece güzel bir müzik gelmiyor. Tıpkı bir şiirde olduğu gibi duygu yüklü, anlam yüklü bir müzik parçası düşünüyorum. Kimi zaman bir şiiri okurken içinde taşıdığı ezgiyi ruhumuzda duyduğumuz gibi, bazen de bir müziği dinlerken içimize dolan duygular adeta bir şiirin dizelerine dönüşüverir. Keşke hepimiz ruhumuzda doğan ezgileri ya da dizeleri kağıda dökebilecek kadar yetenekli olsaydık. Sizi bilmem ama benim yok öyle bir yeteneğim. Ama olan birisiyle buluşturacağım sizi. Yıllardır severek dinlediğimiz Ezgi'nin Günlüğü grubunun değerli bir üyesi Nadir Göktürk bugün programımıza konuk oluyor. Didem uzatıyor mikrofonu Nadir Göktürk'e ve onun şiirli şarkıları eşliğinde şiir gibi bir sohbet çıkıyor ortaya.
Müzisyen, besteci Nadir Göktürk'le birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Çok sayıda bestelenmiş, sizin bestelediğiniz şiirler var. Şiire ilginiz nasıl başladı? Şiirleri müzikle buluşturmanız nasıl başladı?
Şiire, daha doğrusu genel olarak edebiyata ilgim çocukluktan itibaren biraz babam sayesinde, biraz değil babamın sayesinde başladı. Çünkü edebiyat öğretmeniydi babam. Dolayısıyla işte ben onun o okul yıllarında öğrenci kağıtları, şunlar bunlar falan, yani o yıllarda ben edebiyatla ilgili bir sürü şeyi istemeden de olsa öğrendim yani. Ve babam işte gerektiği yerlerde konuyla ilgili bir dize okur, şiirler sürekli söylerdi. Sanıyorum benim ilk şeyim oradan, şiire ve edebiyata ilgim öyle başladı. Yani ondan sonra da biraz kendim devam ettim. O bir gelişti. İlk gençlik yıllarımda da şiirle ilgili arkadaşlarım var, ilgilenen. Onlarla birlikte bu şekilde başladı.
Yalnız okuyucu olarak mı, yazmaya da başladınız mı o yıllarda?
Vallahi yazmaya da başladım aslında. Yani ben okuma yazmayı da birazcık küçük öğrendim. Yani ilkokula gitmeden öğrendim. Abim okula başlamıştı. Onun işte o fişler vardı o zaman. O fişleri ben de şey yaparak aşağı yukarı 4-5 yaşlarında öğrendim okuma yazmayı. İlk şiirimi de hatırlıyorum, isterseniz okuyabilirim.
Çok sevindim.
İsmi Perde. Pencerede tül perde, anne perde nerede? Bu böyle bizim ilk, önce Urfa'daydık biz. Sonra ilk şehre, şehir hayatına geçtiğimiz zaman annem de ilkokul öğretmeniydi. Köyde yapmıştı. Bursa'ya gitmiştik. Sonra ilk şehre geldiğimiz zaman ilk defa tül perde takıldı. Böyle tül perdeden de arkası görünüyor ya, herhalde ondan. Müzikle ilgim de lise yıllarında. Tabii çocukken ilkokulda mandolin falan dersleri almıştım. Ama lisede sanıyorum o dönemin etkisiyle, biraz 60'lı yılların işte başlıkları, işte Beatles, Rolling Stones falan, Animals, o tip gruplar çıkmıştı dünya üzerinde. Bayağı bir şey vardı ve Türkiye'ye de yansıdı. Galiba biraz onlara özenerek gitar çalmaya başladım. Yani tabii kendi kendime öğrendim o zaman gitarı. Sanıyorum ilk gençlik şeyleri, birazcık insanda öyle bir heves de oluyor. Bir de o gençlik yıllarında kızların da hoşuna gidiyor galiba. Gitar çalan erkekler falan, böyle onun da belki etkisi vardır. Beste yapmaya da gene o lise yıllarında orkestramız vardı. Sonra bir de Bursa'daydık o zaman. Bursa Atatürk Lisesi'nde okudum ben. bir grup kurduk. Hatta o yıllarda bir Bursa Amatör Orkestralar Yarışması olmuştu. Grubumuzun ismi de Şasonlardı. O zaman da modaydı böyle Kızılderili kabileleri, kabilesi isimleri falan gruplarda. Onlarla birlikte çalışmaya da başladık. Yani lise yıllarında ben hem Bursa'da konserler yapıyorduk, gençlik çayları olurdu. Oralarda çalardık. Sonra okullarda konserler yapardık.
Konservatuvar eğitiminiz var ama oldukça geç başlamış.
Evet, yani 1967 yılında İstanbul'a geldim. Okula, liseyi bitirmiştim. Üniversiteye kaydoldum. Bir sene İngiliz dili edebiyatı okudum. Sonra İngilizcem yeterli gelmedi bana. İktisata geçtim Türkçe diye. Sonra da İktisatta da işte o tam böyle 68'li yıllar, hareketler falan, boykotlar, pek fazla da ders yapılmıyordu. Ben de 71'in başında askere gittim, okulu bıraktım yani. Daha sonra döndükten sonra işte Türk Müziği Konservatuarı açıldı 70'li yılların ortalarında. İşte ilk öğrenciler olarak oraya kaydoldum.
Türk müziği eğitimi aldınız.
Türk müziği eğitimi aldım. Halk müziğini seçmiştim. Ama tabii Türk müziği, halk müziği ve sanat müziği eğitimi vardı. Çok iyi, değerli hocalar vardı. Saadettin Eper, Layıka Karabey, Nida Tüfekçi, Neriman Tüfekçi, Arif Sağ, Yavuz Top, böyle halk müziği konusunda da değerli hocalar vardı.
Ezgi'nin günlüğü nasıl kuruldu?
Ezgi'nin günlüğü de gene benim okulda arkadaşım, okulda tanışmıştık ama o yeni girmişti. Ben de son sınıftaydım. Oradan tanıdığım Emin İgüz. Ben şeyden sonra, mezun olduktan sonra, birkaç sene sonra o bana geldi. Dedi, biz dedi böyle böyle bir grup kurduk. 82 senesi. Ben de cura çalıyorum o zaman. Cura çalar mısın dedi. Ben de çalarım dedim. Gittim, baktım, dinledim. Hakikaten güzel bir çalışma yapıyorlardı. Onlar başlamışlardı aslında çalışmaya. Ben dahil oldum. Öyle başladık yani. Ezgi'nin günlüğü ismi konuldu. İşte konserlere başladık. Ama birazcık şey bir dönemdi yani, 1980'lerin başı. Hani Türkiye'de konser falan vermek bayağı zordu yani. Çok gergin bir ortam vardı. İşte öyle bir ortamda başladık.
Şiirleri bestelemeye o zaman mı başladınız?
Ya bunları hep yaptığım şeyler aslında. Ama o zamana kadar yani Ezgi'nin günlüğüne çalışmaya başladığım zaman zaten bir sürü bestelenmiş şiirler vardı. Bestelediğim şiirler yani, şiirlerden oluşan şarkılar. Yani Ezgi'nin günlüğüyle başlamadım ama orada konuları değerlendirdik, bir anlamda seslendirdik.
Nasıl seçiyordunuz şiirleri? Yani bir şiiri okurken mi müzik geliyordu içinize? Nasıl besteliyordunuz?
Şimdi onun hani herkesin şeyi farklıdır, yolu farklıdır ama ben yani şiirde bir şey, zaten hiçbir zaman hani şarkı olur mu diye şiir okumadım. Yani okuduğum şiirlerden bazıları müziklemeye uygun gibi geldi. O bir rastlantı hani, kadınla bir erkeğin karşılaşması falan gibi bir şey yani. Bir şekilde denk düşüyor. Tabii şiirin de ona uygun olması lazım. Yani bazı şiirler var ki onların müziklenmesi çok mantıklı değil. İyi de olmaz zaten. Çünkü müziğin formuyla şiirin formu birazcık birbirine zıt. Bu hep sorundur zaten. Yani ben, müzik çünkü tekrara dayanan bir şeydir. Şiir de tekrarsız bir şeydir. Yani genel hatlarıyla. İşte tekrarlanacak bir şeyler bulmak gerekir. İşte kısa yoldan anlatmak lazım derdini. Yani şiirin içinde öyle noktalar olması lazım. Bir de daha geniş bir kitlenin anlayabileceği bir dilde olması lazım. Yani çok özel ifadeler de olmuyor. Yani yaparsınız ama kimse bir şey anlamaz. Şimdi etkileyicilik farklı bir şey. Ama müziğin içinde onu değerlendirmek, bir de müzik daha kitlesel bir şey. Yani şiir bir kişi bile okuyup anlasa o tamamdır ama müzik öyle değil. Müziği yaptığınız zaman, çünkü onun bir maliyeti var. Ulaşmanız lazım belli bir kitleye. İşe devam etmeniz için hani bir şekilde izlenilir bir şey yapmanız lazım. Onun için şiir daha farklı. Yani dar bir kitleye de hitap edebilir ama müziği mutlaka genişletmeniz lazım, yoksa var olamaz. Bir şiiri 10 kişi de besteleyebilir. Çünkü hepsinin yaklaşımı farklıdır. Hepsinin şey, yani birisi besteledi diye başka kimse besteleyemez diye bir şey yok. Özellikle de bazı ben şiir bestelerini dinliyorum. Yani çok kötü örnekler var duyduğum. Yani onlar tabii yerleşiyor, bazıları popüler oluyor, çok popüler, bütün millet biliyor. Ama şimdi şöyle bir mantıkla yapılan besteleri sevmiyorum. Müziği yazmışlar önce, üstüne bir şiir oturtmuşlar. Şiir ne diyor, müzik ne diyor? Yani bunların hiç birbiriyle bağlantısı yok. Ama o şekilde şimdi şiirde bir şey anlattığı için insanların da bildiği şeyler, insanlar onu o şekilde benimsiyor. Yani yanlışınızı da insanlar artık o şekilde kabul ediyorlar ama onlar şey olarak kötü, çok örnek var öyle.
Şiirler bestelenirken üzerinde bazı değişiklikler, şiir üzerine değişiklikler yapmak gerekiyor mu?
O hoş bir şey değil. Ben ufak tefek şeyler yaptığım oluyor benim. Bazen yani tekrar tabii ediyoruz. Çünkü müzikte tekrar oluyor bir kere. Şimdi bundan ben de hoşlanmıyorum ama bir kelime oluyor. Bu şiirin içinde güzel gidiyor, olabiliyor. Ama müzik daha genel bir şeye hitap ettiği için orada bu böyle batıyor. Onu yumuşatmak gerekebilir. Ben bazen onları yapıyorum.
Ama sizin şarkılarınızda o pek görmüyoruz. Şiirin orijinaline sadık kalınıyor olabildiğince.
Genellikle öyle tabii. Yani şey olarak bu yani binde birdir öyle bir şey ama bence olabilir. Yani çünkü çok her şey çok iyi gelmiştir. Ya da fazladır mesela. Olmasa da müzik zaten onu anlatıyordur orada.
Peki hayatta olan şairlerden bir geri dönüş aldığınız oldu mu?
Sen
var
değildi.
Mı öyle hayatta olan şairlerden bestelediğiniz şiirler?
Vallahi biz ilk yıllarda Akader'in ben şiirlerini bestelemiştim. O zaman 80'li yıllar böyle izin almak falan diye bir şey yoktu. Aslında gerekir de hiç öyle bir şey de yoktu. Ben sadece hani ya dinletelim bakalım, beğenmezse de yayınlamayalım diye şey yaptım. Gittik, evine gittik, dinlettik yani kaydetmiştik. Ama hani izin veriyor musunuz diye değil. Nasıl buldunuz?
Beğendiniz.
Yani mesela onu hatırlıyorum. O da galiba o yıl falan kaybettik biz Akader'i de. İşte onun da şiirinin bir dörtlüğünü kullanmıştım galiba. Şimdi o da şey dedi. Ama bu şiir uzun. Uzun dedi. Tamam da şimdi şarkımız 3 dakika. Ama şey herhangi bir şey olumsuz bir şey söylememişti.
Kısa geldi yani.
Kısa çünkü daha uzundu. Evet. Ben onu da bir yerden almışım bir dörtlük gibi yani öyle şeydi. Hakikaten bir dörtlüğünü yapmış şeydi. Bir de onun gelen benim diye devam eden bir şeyi vardır. Şimdi oralara eksik görünce o tabii oraya gelmesini istiyor haklı olarak. Ama müzikte de ona gerek yok mesela.
Tabii şeyde. O müzikten önce şiirine bakıyor.
Evet, evet.
Rüzgarından sevdamızın seni benden ne bu kapı ne bu dağ.
Yani benim tahminime göre genellikle hiçbir şair memnun kalmaz. Bestelenmesin. Ama şey olarak da tabii ki gezici hoşuna gidebilir. Hı hı. Çünkü şiirleri daha geniş kitlelere ulaşmış oluyor. Yani evet. Öyle bir faydası var. Yani birçok şairin birçok şiiri şarkılar sayesinde insanlara ulaşıyor.
Şairlerden peki tercih ettiğiniz oluyor mu? Bu şairin şiirleri bestelenmeye daha uygundur. Ya da bu şairin sözleri bestelendiğinde müzikle daha iyi kaynaşır.
Bazı şairlerin dilini topluma ulaşması biraz daha zor gibi geliyor bana. Yani örnek verirsek şimdi Ece Ayhan'ı biraz daha zor bestelersiniz. Var ondan da bir bestem var benim de. Ama yayınlamadık onu da. Kayıtını da yaptık ama yayınlamadık. Belki bir gün yayınlarız yani. Ama bazı şairlerin dili daha halka hitap eden bir şeydi. Onlar tabii ki daha tercih ediliyor.
Siz de şiir yazıyorsunuz. Sözlerini yazdığınız şarkılar var. Şarkı sözlerini ilk başta şiir olarak mı kaleme almışsınız diye merak ediyorum. Yoksa onları yalnızca şarkı sözü olarak mı yazdınız?
Onları şarkı sözü olarak yazdım ama bir yandan da dediğiniz gibi işte haddim olmayarak diyorum şiir yazmaya da çalıştığım oluyor. Bazen yazdığım o şiir olarak yazmaya çalıştıklarımın içinden bir şeyleri tırtıklayıp kullanabiliyorum şarkılarda. Öyle şeyler var. Ama onun dışında şeyler şarkı sözü.
Sıcacık bir yağmur siner kara gecenin içine. Sıcacık bir yağmur siner kara gecenin. Toprak somun gibi kabarır, toprak somun gibi kabarır, toprak somun gibi kabarır. Tak tak vurulur kapıma kişner kapımda kıratın. Tak tak vurulur. Kapıma kişner kapımda kıratım dünya.
Thank you.
soğun gibi kabarır. Toprak soğun gibi kabarır.
Hepsi sizin evladınız gibidir eserleriniz ama hiçbirine haksızlık etmeden sorduğumu kabul edin lütfen. En sevdiğiniz çalışmanız?
Vallahi gerçekten de ben hiçbir şey ayrım yapmıyorum. Yani hepsinin şeyi gerçekten aynı. Yani hiç yalansız olarak söylüyorum yani. Bazıları daha popüler oldu, bazıları olmadı. Ama bu dinleyiciyle ilgili bir şey. Bir de tabii yorum var. Bazı şeylerin denk gelmesi, popülarite de söz konusu olan. O açıdan benim hiçbir tanesiyle ilgili özel bir durumum yok. Ama birisi kimdi? Ona soruyorlar da en çok sevdiğiniz şarkı hangisi diye. O da bana en çok para kazandıranı diyor. Öyle bir şey de demek istemiyorum yani. Hepsi benim için aynı.
Her şeyi gördüm penceremden. Kırık bir camın arkasından. Kırmızı bir kar tanesi. Bir de sadece çiçekler yetmez mi? Ah, yetmez mi? Savrulun kalbimden sonsuzluğa. İsterseniz bir daha geri dönmeyin. Fısıldar gibi bir gülün sesi kalbimin tam ortasında. Yetmez mi? Ah, yetmez mi? Penceremden kırık bir camın arkasından kırmızı bir kar tanesi. Bir de sadece çiçekler yetmez mi? Yetmez mi?
Bu hoş sohbetin içine üç de güzel şarkı kattık. A. Kadir'den Gelen Benim ve Gece İçinde şiirleri ve son olarak Halim Yazıcı'dan Yetmez mi? Nadir Göktürk'ün bestelediği bu şarkıları Ezgi'nin günlüğünden dinledik. Nadir Göktürk'ün bestelediği daha pek çok şiir var sizinle paylaşmak istediğimiz. Gelecek hafta devam edeceğiz. Siz o zamana kadar umutla ve sevgiyle kalın. Başka türlü bir şey. Sizin için Didem Güneri Öztaşbaşı hazırladı, Sevda Türker'i seslendirdi.